Metacafe Future Link'e hepiniz hoş geldiniz. Ben Çiğdem Öztabak. Bugün yanımda video dünyasının artık ne, babası mı diyelim? Yani
devlerinden.
Sektörün en önemli isimlerinden YouTube'dan bir konuğum var. Umut Özersen bugün benimle ve YouTube'da kendisi Trust and Safety bölümünün internet video ekipleri amiri başkanı mı? Umut, evet. Hoş geldin. Lütfen kendini kendi sözlerinle bir anlatır mısın bize?
Arkadaşlar işte internet ekipler amiri diyor. İş arkadaşları, patronlar falan filan da lead diyor genellikle.
Evet.
Evet, sadece. Bizim buradaki ünvanlarımız biraz daha kısa. Türkiye'dekiler biraz böyle uzata uzata gidiyor.
Uzun. Evet, Umut San Francisco'da YouTube'da çalışıyor. Çok uzun zamandır zaten teknoloji sektöründe. Ve yani aslında artık Big Tech diyeceğimiz şirketlerde tecrübeleri ve çalışmaları var. Özellikle güvenlik ekibinde. Şimdi Trust and Safety'yi nasıl Türkçe'ye çevirelim diye düşünürken yani güven ve güvenlik gibi olduğu için biraz hani her şeyin
olamadığı için.
Ya belki bu konuşmamızda Umut'un da özellikle çok uzun yıllardır tabii ki Amerika'da yaşıyor olması ve işlerini de bu aslında teknoloji jargonuyla ilerletiyor olmasından dolayı bir takım İngilizce-Türkçe karışık bir dil olabilir. Şimdiden hani bunu söylemek lazım. Çünkü buna alerjisi olan insanlar da olabiliyor ama yani günümüz gereği, çağımız gereği İngilizce iş dünyası ve teknoloji dünyasında öğrenmek gerekiyor. Her şeyin Türkçe karşılığını bulmak çok zor olabiliyor diye duyarlı insanlara yönelik uzun bir açıklamadan sonra Umut, hoş geldin.
Hoş bulduk. Ben de o açıklamayı bir tık daha ekleyeyim. Yani şimdi ben bazı şeylerde zayıfım. Yani bazı şeylerin Türkçesini bilmiyorum. Mesela politika konuşalım. Ya da futbol konuşalım. Ben sabaha kadar seninle konuşurum, araya bir tane daha İngilizce kelime sokmam. Ama işimle ilgili bazı şeylerin Türkçesini bilmiyorum. Çünkü Türkiye'de ODTÜ'de dersleri falan alırken de onları biz İngilizce aldık. O yüzden bilmiyorum. Ya da ne bileyim, Türkiye'de hiç yapmadığım şeylerin Türkçesini bilmiyorum. Mesela hani kayağa gitmek, snowboard yapmak. Şimdi snowboard'a snowboard mu deniyor Türkiye'de? Lift'e ne deniyor? Trail'e ne deniyor? Binding'e bağlama mı deniyor ayağımıza? Yani nedir bunların Türkçesi bilmiyorum çünkü hiç kullanmadım. O yüzden araya hani İngilizce sızıyor. ODTÜ'deyken de biz böyle ODTÜ Türkçesi gibi bir şey konuşuyorduk. Yani mesela vizeler ve finaller.
Duydum onu.
Vizeler ve finaller denmezdi hiç. Midterm'ler ve finaller denir. Yani midterm. Vize deyince benim aklıma gelen şey.
Midterm'dü.
Ve pasaporta basılan şey. Vize deyince.
Okey. Hakikaten
öyle. Vize deyince benim aklıma sınav mınav gelmiyordu. Çünkü ya o da şey gibi böyle dublaj Türkçesi gibi. Hani korkarım bu akşam yemeğe katılamayacağım falan. Bunu kimseye denmez yani. Ya da ne bileyim işte. Yeşilçam Türkçesi gibi bir şey yani.
Doğru, ODTÜ Türkçesi. Evet, ODTÜ Türkçesi ve YouTube İngilizcesi. Biz bugün seninle gerçekten artık hani hayatımıza bomba gibi düşen hem yani yapay zekanın etkisiyle artan video üretimi, işte ne bileyim bilgi kirliliği, deepfake teknolojisi ya da işte sahte aslında üretilen videolar ve burada aslında işte telif hakkı problemleri, daha ileriye gidersek zaten en son senatoda işte birkaç hafta önce yine Mark Zuckerberg'i de böyle bir cendereye alıp orada özür dilettiler. Çocuklarla ilgili tacize uğrayan, özellikle siber saldırıya uğrayan çocuklarla ilgili ailelerini. Ya bu konu çok böyle zaten alevli bir konu. Ya seninle de bu anlamda buluştuğumuzda çok mutlu oldum ve teşekkürler zamanın için. Çünkü sen YouTube'da aslında videoların başında oturuyorsun. Ve gerçekten aslında internet ekipleri amirisin o anlamda.
Evet.
Ve video polisliği yapıyorsun. Ya bize bir anlatır mısın? Öncelikle şeyi anlat lütfen. Nereden geldin sen, bu yola nasıl girdin? Çünkü ODTÜ'yü anladık. ODTÜ'de okudun, sonra Amerika'ya geldin. O yolculuğunu bir kısaca özetler misin? Orta uzunlukta da olabilir.
2003 ben ODTÜ mezunuyum. 2004'te Amerika'ya geldim doktora için. 2008'de mezun oldum doktoradan.
Nerede doktora yaptın? Doktora nerede yaptın?
Oregon Graduate Institute. Okul şu anda yok. Yani şimdi asıl onu anlatsak o yarım saat ayrı bir mesele.
Peki,
yani
ne alanında doktora yaptın? Ne alanında?
MLSP deniyordu ona. Machine Learning for Signal Processing. Yani benim doktora yaptığım alan yine Machine Learning.
Evet, makine öğrenmesi.
Hatta böyle yani bu işler cool olmadan önce Neural Network train ediyorduk. 2006-2007 Before It Was Cool.
Karpati gibi.
Karpati daha o, lisede falan herhalde ya. Yaşına baksak çocuğun. Hani 2007'de var mı o? Yoktur o da.
Yoktur. O senden daha genç.
Benden çok daha genç. Yani tabii şey hani tecrübeli, ben daha iyi biliyorum falan. Karpati benden 10 kat da hani şey nasıl diyeyim? O bir sonraki nesil. Neyse 2008'de mezun oldum. Benim mezun olduğum zaman iş bulmak için dünyanın en kötü zamanıydı. Ekonomik krizin tam ortası. Ondan sonra benim işte yeteneklerimin tam ortasında bir şey üretip satan yerler vardı. Intel, Motorola vesaire. Bunlar bir şey satamadıkları için kimse de işe almıyorlardı. Ben kendime Yahoo'da iş buldum. Ve o zamandan beri kaç 15 sene geçti neredeyse. O geçen ilk 15 senenin ilk yarısını böyle daha bir ML generalist olarak geçirdim. Ne demek bu? Herhangi bir şeye çok uzmanlaşmadan rüzgar nereden esiyorsa o tarafa gitmek gibi. Yani mesela arama motoru, yarın öbür gün recommender system, ne bileyim oradan reklam şeyine geç vesaire vesaire. Yani biraz böyle şey gibi ad targeting falan filan derken biraz böyle her türlü falı kilim travel gibi dolaşma. İkinci kısmını da 15 yılın ikinci kısmını da trust and safety alanına uzmanlaşarak, özelleşerek geçirdim. Bence bu hani machine learning AI uygulamalarının belki de en faydalı, en güzel uygulama alanı bence. Amacımız sosyal medyayı temiz tutmak. Pek çok insan sosyal medya istatistik çukuru falan filan daha başka kötü şey söylüyor. Ama yani sonuçta temiz tutarsak bayağı değerli. Facebook'ta evet. Değerli, Instagram'da değerli, YouTube'da değerli. Bence YouTube dünyadaki en değerli şeylerden bir tanesi olabilir. Sadece ve sadece temiz tutup koruyup
evet.
İyi baktığımız sürece.
Şimdi temiz tutma kısmına geleceğiz. YouTube'un değerli olduğu kısmına da geleceğiz. Tabii ki ne bileyim yani okullarda özellikle bizim gibi gelişmekte olan yani gelişmemiş olan Türkiye'den bahsedelim. Gelişmekte olan ülkeler için herkesin eşit şekilde eğitime erişimi yok. Dolayısıyla özellikle bu tür ülkeler için ve bir eğitim aslında alanı için çok ciddi bir platform. Okulda hiç öğrenmediğimiz şeyleri YouTube'dan öğrenmişimdir yani bu çok net söylenilebilir. Artı tabii özellikle sosyal medya hani buna da değinmek lazım senin de altını çizdiğin gibi işte bir yardım ihtiyacı olduğunda ya da işte ne bileyim bu özel durumlarda afet durumlarında da çokça kullandığımız ve aslında işe yarayan kanallar. Ancak tabii ki bunlarla hani bir yandan gelişirken tabii ki bu şirketlerin sahiplerinin yani bir gelir modelleri var. Bu gelir modelleri de burada çok elbette. Fazla içerik üretilmesine dayalı. Öyle değil mi?
Yani çok fazla içerik üretilmesine, kullanıcıyı en fazla bağlayacak içeriğin daha çok kişiye gösterilmesine.
Evet, yani nedir toplam o kullanıcıyı çok bağlayıcı içerikler sence?
Evet, şimdi şöyle söyleyeyim. Bundan 10-12 yıl öncesiydi Project Panda. Wikipedia'dan falan filan bakmak isterlerse Google Panda diye baksın insanlar. Google o yıla kadar, Google Search'ten bahsediyorum. O yıla kadar hep daha çok kliklenen şeyleri yukarıda döndürmeye çalışıyordu. Ne kadar çok kliklendiyse o kadar kullanıcılar bunu istiyordur. Ben de bunu daha yukarıda döndüreyim vesaire vesaire. Bu kötüye kullanılmaya ya da nasıl diyeyim işte abuse'a çok açık bir sistem. Yani birisi Coca-Cola istiyor, ona Coca-Cola veriyorsun. Daha çok cola istiyor, daha çok cola veriyorsun. Daha çok cola istiyor. Birinin burada artık bu kadar içme, bu kadar sağlıklı değil demesi lazım. Her isteyene her istediğini vermeye dönüyor. Şimdi Google bu Panda'da şey yaptı. 4 tane yanlış hatırlamıyorsam pillar belirledi. İşte authoritativeness, trustworthiness, relevance, 4.'yi unuttum. Böyle 100 sayfa falan filan şey guideline açıkladılar. Dediler ki bakın bundan sonra biz dünya kadar insan işe alıyoruz. Ve her dilde konuşabilen insan işe alacağız. Ve bu değerlendirme 4 yönün 4'ünde de iyi sonuç veren sayfaları yukarıda döndüreceğiz. Bunu yaptıktan sonra eskiden belki insanlar hatırlar, yaşı yetenler, ask.com vardı, howstuffworks.com vardı, ehow.com vardı falan filan. Bunlar nedir? Wikipedia'dan article'ı kopyala, yanına iki tane resim yapıştır, sağına soluna dört bir yanına reklam koy, geç. Yani beş para etmez, orijinal içerik olmayan sayfalar. Bunların hepsi yok oldu. Neden? Çünkü Google Search'ün optimize ettiği hedeften uzaklar, otoritatif değiller ve orijinal değiller. Şimdi kullanıcıyı en çok besleyen ya da kullanıcıyı en çok bağlayan şey deyince hani bu içerik doğru mu, yanlış mı, polarize eder mi, etmez mi, şunu yapar mı, yapmaz mı, hani kötü denebilecek evet. Özellikleri hiç bakmadan en çok kliklerini yukarıda döndürmek. Şimdi mesela Facebook en çok kullanıcının session'larını uzatan şeyleri yukarılarda döndürüyordu. Yani ya senin toplam kaç defa Facebook'u açtığın değil de Facebook'u açtığında Facebook'ta kalma süreni uzatacak şeyleri döndürmeye çalışın.
Okay. O da senin
Instagram da bunu yapıyordu. Şimdi belki değiştirmişlerdir. Bunlar hani bunlar public information zaten.
Ya bence yine aynı. Ya bir tek şey vardı. Ne olur lafını unutma, balla keseyim. Bir tek böyle bir araştırma grubu vardı sanırım Almanya'dan. Onlar Instagram'daki algoritmanın işte daha çok yani ten gösteren içerikleri daha fazla öne çıkardıkları ve evet buna göre yani aslında bu işte ne bileyim nudity dediğin aslında senin de bu moderasyondan geçirdiğin bana şey anlatmıştın. Spam, scam, nudity, porn, misinfo, nefret.
Hate speech.
Evet.
Ya, o da biraz onlar da biraz halı kilim travel. Yani ne varsa orası evet. Yani. Ama yani şöyle söyleyeyim şimdi izleyenler durdursunlar. Instagram'a girsinler. Instagram Explore'u açsınlar. Instagram Explore'da ne gördüklerine baksınlar. Yani ben açsam gitar resimleri görüyorum. Çünkü benim baktığım şey gitar pornosu. Yani bildiğin handmade gitar bakıp duruyorum. Yani nasıl diyeyim? Ama pek çok insan orada daha fazla çıplak, yani nasıl diyeyim? Yani bikini çıplak. Yani nasıl,
evet, gerçekten. Violating. Evet.
Violating yani, değil ama.
Violating işte, değil yani, ama yani çok daha fazla aslında ve sürekli. Hani işte yarı aslında çıplaklık dediğimiz şey karşısına çıkıyor. Bu zaten sosyal açıdan da çok tartışılan bir şey. Yani burada birçok şeyde görüyorum. Blogda, hatta daha geçen gün karşıma çıktı. Bu bayağı konu edilmiş. Yani 30 yaşının üstündeki erkek arkadaşım neden çıplak modellere bakıyor? Instagram'ında bunları saklıyor ya da keşfettiğinde neden bunlar var diye anlamaya çalışıyorlar. Şimdi, Reddit'te bunlarla ilgili açılan subredditler varmış. Yani
adamın avukatlığını yapmayayım ama
bir açıklama bekliyoruz Umut Bey.
Adamın avukatlığı gibi olmasın ama şöyle bir durum var. Şimdi bir tarafta insanın, kişinin ilgileri var. Benim ilgilerim artık aşırı seviyede belli bir noktaya kaymış. Ve Instagram beni çok iyi biliyor. Ve benim oradaki session'ımın nasıl uzun olacağını çok iyi biliyor. Yani 10 tane resim varsa 9'unu değil 10'unu da gitar koymayı anladı artık. Diğer yanda bir de hani çok iyi bilmediği insanlar için popülariteye kayıyor. Yani seni çok iyi bilmiyorsan hani daha az kullanıyorsun Instagram'ı. Ya bu Çiğdem hani çok iyi bilmiyoruz. Şöyle en popüler içeriklerden bir 4-5 tane serpiştirelim. Geri kalan 5-6 tanesini de Çiğdem'in profiline yapıştırırız. Burada iki tane şey var.
Ben yüreklere su serptim. Şu an bir sürü...
Yani yuvalar kadın, yıkılmasın.
Kadın yuvalar yıkılmasın. Yani erkek arkadaşınız Instagram'ı az kullanıyorsa da Instagram ona çıplaklık gösterir. Çünkü onu tutmaya çalışıyor. Primitif, yani primitif bir bakış açısı bu, değil mi?
Bir tane daha söyleyeyim yine yuvalar yıkılmasın. Mesela benim başıma gelen, şöyle söyleyeyim, şimdi elinde belli bir envanter var. Yani elindeki katalog belli. Katalogda atıyorum yüzde şu kadar gitar, yüzde bu kadar Galatasaray, yüzde bu kadar Fener, yüzde bu kadar bilmem ne, ıvır zıvır. Hani futboluydu, şu suydu, bu suydu. Ondan sonracıma bol miktarda da işte too much skin diyeceğimiz. Yani bana gösterdiği şey de benim ilgilerimle elindeki en popüler içeriği kesiştirmeye çalışıyor. Ya ben mesela hani benim keşfetime düşenlerden hatırlıyorum. Böyle kız var, gitar çalıyor ama kıyafeti yok. Yani gitar var sadece. Yani
okay. Gitarın arkası. Çıplaklık yine var ama yine senin interestini bulmuş. Ama bir dakika ya, bu çok acayip bir
şey. Gitarın arkasında yani kızda bence bir şey yok üzerinde. Yani varsa da gözükmüyor.
Wow. Okay.
Yani yine dediğim gibi yuvalar yıkılmasın da bakıyor da olabilirler. Ama bakmıyor da olabilirler ya. Benefit of the doubt vermek lazım herkese.
Okay. Peki şimdi çok acayip bir şey söyledin. Şimdi sen zaten gitarla ilgin olduğu için sana gitar getiriyor ama sen Instagram'ı kullanmadığın için çıplak, yani erkek olduğunu da bildiğin için onu oradan tahmin edip yani çıplaklık içeren ve gitarın da içinde bulunduğu sana bir image gösteriyor, bir görsel gösteriyor. Şimdi sonra hayatımıza girdi. Geçen hafta Dan diye düştü. Senle de bunu hafif böyle bir yazıştık, tartıştık. Ben bununla ilgili bir yazı yayınladım. Aposto falan da okuyabilirsiniz.
Ben de okumadım, kusura bakma, yani yetişemiyoruz senin yazılarını.
Estağfurullah. Sen de bana orada çok güzel ilham verdin, çok güzel bilgiler de paylaştın. Onları da ben aslında daha çok insana duyurmak istiyorum. Çünkü gerçekten soranın nasıl çalıştığını aslında bilmiyoruz. Ve dolayısıyla şimdi bu söylediğinle birleştiğinde bu soranın gücü ve bu soranın gücünü zaten bu takip edilecek. Meta bunu takip edecek, YouTube takip edecek. YouTube'un AI çalışmalarıyla ilgili bir şeyler soracağım ama ya o zaman yani sonuç itibariyle bana real time Sora gibi bir tool zaten yani neye ihtiyacım olduğunu o an neye bakarsam orada kalacağımı bileceği bir şey generate edebilir real time.
Şöyle şimdi doğru, Sora query'e cevap veren, yani sen query veriyorsun, o sana generate ediyor bu. Yani nasıl diyeyim?
Peki ama search engine yaparlarsa yani.
Search engine gibi düşünelim.
Evet.
İşte Google'a soruyorsun, Google sana geri döndürüyor. Bunun null query versiyonu olması lazım. Yani Çiğdem bir sayfayı açtığında diyecek ki kardeşim Çiğdem geldi, çabuk koş yetiş bana, ya da önceden sen nasıl olsa atıyorum yarım saat, bir saat ya da bir gün içerisinde geleceğini bilecek, önceden hazırlayacak. Diyecek ki Çiğdem gelecek yarın öbür gün, biz hazırlayalım. Yemek seviyor, şöyle hazırlayalım. Bilmem ne seviyor, bunu hazırlayalım. Vesaire vesaire. Bunu yapabilirsin ama çok pahalı. Yani bunu niye yapasın? Yani şöyle, birisi bunu yaparken şu anki gerçek olan içeriği kullanmak yerine generated içerik niye kullanmak istesin? Belki seni kandırmak isteyecek misinformation'la, belki seni daha fazla bağlamak isteyecek. Hani kötü bir sebep olmadan. Ama bir yandan da deli gibi bir maliyet üflenecek. Yani hani oradaki gereken GPU'nun haddi hesabı yok. Şöyle söyleyeyim, o dediğinin olması, ekonomik olması için bir karşılığının olması lazım. Ya Instagram Explorer'ın şu an sana veremediği bir şeyi vermesi ve hani ondan sana subscription vesaire, hani reklamla kazanılacak bir para değil bence. Bir şey charge ediyor olması lazım. Ya da bu işin hani bilmiyorum kaç seneye ucuzlar da deli gibi ucuzlaması lazım yani. Şu an öyle açılıp da kullanılacak bir şey değil yani.
Peki mesela şeyi merak ediyorum. Senin mesela ne kadar zamanda videoları terminated ediyorsun?
O en bildiğim yerden geldiniz. Ya şimdi video deyince olayın bir kere şeyine bakmak lazım. Hani scale'in Türkçesi ne?
Büyüklük.
Büyüklük, tam büyüklük. Şimdi olay büyüyünce, evet çap, olayın çapına bakmak lazım. Çok güzel. Olayın çapı büyüdükçe problem bambaşka bir probleme dönüşüyor. Çözüm yolları bambaşka olmak zorunda kalıyor. Mesela YouTube'a şu anda 1 dakikada 700 saatlik video yükleniyor galiba. Sayılar public, bakıp bir yerden söylüyor. Hani şey, sonuçta ben şirketimin sözcüsü falan filan değilim. Hani public olmayan hiçbir şeyi de paylaşamam. Paylaşmam da, hani kovulmak falan filan istemiyoruz. Neyse, ama bu sayılar public yani. Yani şöyle, sayı da çok önemli değil. Manyak gibi video yükleniyor diyelim. Yani. Manyak gibi deyip geçebiliriz. Ama hani şeye bakarsan tarihine, content moderation böyle yeni bir şey değil. Bundan 3 sene önce gitsem kütüphaneye, orada da kütüphaneci diye bir insan var. Ve diyor ki hani this doesn't belong to a library diyor. Ne bileyim hani bunu kütüphaneye giremez diyor. Orada ağır sansür de var mesela. Kralımıza ne laflar etmiş. Onu tabii ki kütüphaneye koymam da diyecek o. Ama mesela pornografi, yani 50 sene, 80 sene önce hiç pornografik içerik yok muydu? Git bak bakalım Milli Kütüphane'de bir tane bulabilecek misin? Yok, koyulmaz. Content moderation o günde de var. Yahoo'ya gidelim. Yani
ya çok pardon. Ne olur unutma. Ben mesela hep şunu merak ederim. Mesela arkeolojiyi çok böyle ilgi duyuyorum. Müzelere gidiyorum ya da işte sanat müzelerine de gidiyorum. Yani hiç mi yok ya? Hiç mi yok yani?
Ya duvarlar isimleri falan utanmışlardır belki. Yani şey.
Yok var ya, bize göstermiyorlar. Saklanıyor muhtemelen onlar. Çünkü müzelere çocuklar giriyor şey. Mesela bu Efes'in yamaç evlerini ziyaret ettim ben geçen yaz. Efes'in yamaç evlerinde hiç görülmeyen bir alanda, gidenler mutlaka görmüşlerdir, bayağı pornografik bir duvar resmi var. Dolayısıyla bizden saklanıyor bunlar. Yani o yüzden dediğin doğru yani. Hani moderasyon dediğimiz şey, içerik moderasyonu çok eski bir şey.
Ya tabii şimdi hani duvar resimlerine kadar gitmedim. Ben kütüphaneye kadar gitmiştim ama şöyle pornografik değil ama hani çıplak insan resminin Mısır kalıntılarında olmaması mümkün değil. Çünkü köleler çıplak. Köleye hiçbir şey giydirmiyorlar. Hayvan gibi davranmak istiyorlar çünkü ona. Böyle yani anadan doğma geziyor köleler. O yüzden hiçbir köleyi hiçbir zaman resmetmemiş de olamazlar. Neyse çok kötü. Neyse biz asıl konuya devam edersek hani kütüphaneden geçtik sonra Yahoo'ya geldik diyelim. Yahoo'da da böyle bir hani moderasyon ekibi vardı. Orada da havuzu seçiyor. Yani havuza girebilen atıyorum belki günde 10 bin tane haber var Yahoo'nun ana sayfasına düşecek. Yaşı yeten dinozorlar, benim yaşım karbon 14 metoduyla gayet güzel çıkıyor. Yahoo'da çalıştığım için oradan da çıkıyor. Şöyle söyleyeyim. Yahoo'nun ana sayfasında bir takım linkler var. Umut Özerk'ten Yahoo'da arattıkları, önceden tıkladığı haberler falan filan biliniyor. Umut'un Türk olduğunu biliyor. Umut'un basketbolu sevdiğini biliyor. İlk 10 bin içerisinde Hidayet Türkoğlu'nun son saniye basketi girerse onu bana göstermek. Ama çok adet personalization. Yani herkesin içerik, ürettiği içerikten değil de haberler içerisinde, haberler dünyasında personalization. Şimdi hani orada da editörler var. İçeriği onlar denetliyorlar ve havuzun içerisine kötü böyle bir şeyleri, bir takım içerik kurallarını ihlal eden hiçbir şey giremiyor. Tamam, ondan da ileriye gittik. Sosyal medya hani 2.0, web 2.0 falan, herkes içerik üreticisi. Ne var? Herkesin elinde upload butonu var, YouTube'a gidiyor. Post butonu var, Facebook'a gidiyor. Ne bileyim işte tweet butonu var, Twitter'a gidiyor. Ya orası birazcık işte şey, hani tüfek icat oldu, mertlik bozuldu. Benden selam Bolu Bey'ine, AI girmek zorunda. Çünkü milyonlarca, milyarlarca içerik üretiliyor her Allah'ın günü. Buna kimsenin editör takımı kurarak da kütüphaneci mantığıyla ya da işte Yahoo mantığıyla yaklaşması mümkün değil. Bizim indirdiğimiz şeyler, şimdi senin soruna gelirsek, biz indirdiğimiz şeylerin %98.8'ini mi? Ya bu sayılar hep Google Transparency Report'ta var. O yüzden hani ben biraz sallaya sallaya atıyorum ama 3 aşağı 5 yukarı doğrudur. %99'una yakınını kimse flaglemeden indiriyoruz. Ya kimse burada indirilmesi gereken bir şey var falan filan demeden biz bunu yakalamışız.
Kalıyorsunuz.
Tam bir polisi gel. Kaç dakikada indiriyorsun dedin ya. Mesela orada hani atıyorum ben 20 dakikada indirdiysem ama 20 dakika içerisinde hiç bir tane bile görüntülenme almadıysa yine iyi yani. Hani o 20 dakika kayıp değil. Görülmüş.
Evet. Sonuçta. Peki hani, peki bu AI generation'la beraber yani sonra veya işte ne bileyim bir sürü var yani çok fazla var.
Evet.
Bunlarla beraber arttı mı bu sayı ve artmasını bekliyor musunuz? Buna göre bir YouTube önlem almayı düşünüyor mu? Ne bileyim, sonra çıktıktan sonra mesela acil durum toplantısı falan yapıldı mı? Biraz şimdi gerçek bence dünyadan bilgiler var bize.
Sorunun öncesinde sonrasında çok bir şey değişmiyor. Çünkü sonra çıktı, eyvah acil durum toplantısı yapıyoruz desek ayvayı yemişiz demektir. Yani o kadar offside'de kalamaz YouTube. Yani bu çıkmasa da çıkacağını, hiç çıkmasa bile birilerinin elinde, hani devletlerin elinde buna benzer bir araç olabileceğini. Çünkü sonuçta sen mesela başka ülkelerde seçimleri etkilemek isteyen bir sürü devlet var.
Evet.
Onların elinde SORA benzeri ya da SORA'nın biraz kötüsü de olsa ama işi gören bir SORA'nın 6 aydır 1 yıldır olmadığını nasıl söyleyebilirsin? Söyleyemez. Yani o yüzden biz böyle SORA çıktı ayvayı yedik diye toplantı yapıyorsak kapat dükkanı git, yani bitmişiz demektir. O yüzden o noktada çok daha bence iyiyiz. Hepsi de iyidir yani Twitter de iyidir. Gerçi Twitter iyi değildir.
Twitter bayağı bozdu yani. Hani
onlar dükkanı kapattı.
Evet, belgeseli.
Onlar dükkanı kapattı. Maalesef.
Frontier'in iyi bir belgeseli var. Elon Musk'ın içerik moderasyonuna nasıl dahil olduğu ve aldıktan sonraki aslında, bunu da önermek isterim. Umut, istersen ikinci kayıt yapalım biz seninle. Bunu, çünkü bir dakika kaldı ve bunu böyle bir kapanış yapıyorum. İkinci kayıt için yeniden sana geliyorum ve ikinci kaydı yapıyoruz. Seçimler ve özellikle işte Heartful Meme ile ilgili konuşmak zaten istiyoruz. YouTube'u zaten daha derinlemesine girmek istiyoruz. Ve senin özellikle Trust and Safety tarafında işte YouTube, Meta, daha büyüklerde şimdi farklı farklı platformlar çıkıyor ve hayatımıza giriyor olacak. Oralarda temiz interneti tutmaya çalışan ve interneti temiz tutmaya çalışan insanlardan olmak istiyorsanız Umut'un yönlendirmelerini dinlemekte fayda var demek istiyorum. Ve sana çok teşekkür ediyorum. İkinci bir bölüm kesinlikle yapıyoruz ve yayınlıyoruz. Muhtemelen bunu dinleyenler ikinci bölümü zaten otomatik olarak açıyor olacaklar. Çok teşekkürler katıldığın için.
Ben teşekkür ederim. İkinci bölümde o zaman görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.